Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Aşağıda, dışarıda, sokakta iki insan geçiyordu halk evinin önünden. Alabildiğine uzun ve enliydi biri, ötekisi ufacık. Ayın altında asfalta düşmüştü gölgeleri. Görünürde kimsecikler yoktu ikisinden başka. Ağır ve saygılı yürüyorlar, fısıl fısıl konuşuyorlardı. Bir cenazenin arkasından gidiyorlarmış gibi. Ve uzunu, enlisi, Şevki Bey diyordu ki, sana teselli vereyim, bu iyi bir şey. Ne yazık ki ben de muhtacı teselliyim. Şahsi, ailevi, milli, beynelminel ve o kadar üzüntü verecek ahval içindeyiz ki. Ve hepsinin fevkinde ihtiyarlık. 60'a yaklaşıyordu Şevki Bey. Hepsinin fevkinde ihtiyarlık, yolculuğun son istasyonu. Ve nihayet, vatan mahzun, ben mahzun demeye mecal kalmadan yuvarlanmak Haviye'ye. Beni yanlış anlamayın oğlum. Evhamlı ve meyus değilim. Hakikatleri ben bir Müslüman, yani tam bir adam halinde uyanık rüya gibi görüyor ve hudutsuz bir kalbin ancak dayanabileceği bir sabr ile geleceğin hesapsız maceralarını seyrediyor. Uzun, sert, kıllı, kalın kaşların altında yüz yuvarlak, pırıl pırıl kara gözleri vardı Şevki Bey'in. Yanakları pençe pençe kırmızıydı. 60 sene vız gelmişti deli ormanlı pehlivan gövdesine. Devam ediyordu Şevki Bey. Saçmalıyor muyum? Hayır oğlum, sabırsızlanıyorum sadece. Olanı olmadan, olmakta olanı senelerce evvel ve olacakları şimdiden gördüğüm ve maceraları geniş bir sabr ile seyretmeye mecbur bırakıldığım için. İşte o kadar. Yoksa arzi bir şeydir ihtiyarlık ve sonu gençliktir. Hayatın, her şeyin teceddüt ve tekemmüle gittiğini gören ve bilen meyus olur mu? Ancak bana boşu boşuna üzüntü veren bu teceddütteki tembellik ve yavaşlıktır. Bir dağın milyonlarca sene sonra da olsa eriyeceğini ve hatta en küçük hayvandan bizlere kadar her şeyin aslına dönmek için milyonlarla istihaleler göreceğini bilmek, bilmek bütün bunları ve sonra eşya hesabına üzülmek veya değişmez kaideleri alet etmek istemek keyfimize nedendir? Bilmem. Şevki Bey'in konuştuğu ufacık adam kulağına çok uzaklardan sesler geliyormuş gibi dinliyordu onu. Seyrek, sıska, kuru ağaçlar vardı istasyona giden asfaltın iki yanında. Ümitsiz insanlar gibi birbirinden uzak ve yeşilliksiz duruyorlardı. Şevki Bey'le ufacık adam asfalttan sola saptılar. Boş bir arsaya girdiler. Memleketimin şehirlerindeki bütün boş arsalar gibi, belki de başka memleketlerin şehirlerinde de öyledir, ay ışığında insana aynı tiksintiyi, belki de aynı kederli korkuyu veren bir ceset hali vardı bunda da. Şevki Bey durdu ortasında arsanın ve dev gövdesi bir kat daha büyüyerek ve bu kimsesiz yerde bir baskıdan kurtulmuş gibi ferahlayıp fırlattı öne doğru sağ kolunu. İleri oğlum diye bağırdı adeta, ileri. Çok öğren, çok oku. Öğren, öğrenmeyenlerin mantığını da. Kur'an'da bir söz var. Küllü ya mellü, şakili yetihi. Herkes derecesine göre iş yapar. Aklını hakim kıl oğlum, kurtul ıstıraptan. Şevki Bey, 1. Büyük Millet Meclisi'nde de bundan yıllarca evvel yine böyle dev gövdesiyle yükselir ve sağ kolunu yine böyle fırlatıp öne doğru her nutkunun sonunda, fakat böyle Kur'an'dan ayet değil, şu beyti okurdu. Nam-ı insaniyete, iman-ı vicdan namına, hakkı hürriyet yolunda fışkıran kan namına. Grupların dışında muhalifti. Cesurdu Topal Osman'ı bile şaşırtacak kadar. Onu ikinci seçimde mebus çıkarmadılar. Dövüştü. İstiklal Mahkemesi'ne düştü, çıktı hapisten. Halep'e kaçtı kavgaya dışarıdan devam için. Ve belki de Topal Osman'ı şaşırtacak kadar cesur değildi artık. Belki de biraz şantaj edası vardı bu kaçışta. Halep'te çoluk çocuk aç kaldılar. Ve Şevki Bey, anlaşılmamış bir kahramanın ölüsü yüreğinde ve hala bu ölüden bile korkarlar diye bir teselli ve koltuğunda protestan bir Kur'an'la döndü memlekete Halep'ten. Şevki Bey, masalların Bağdatlı halifeleri gibi hükmeder kendi evinde. Kendine has şahane merhameti, insafsız adaleti, akıl almaz hasisliği ve cömertliğiyle. Ve Şevki Bey şimdi şifalı otlara merak sarmıştır. Kırlarda ot ve çiçek toplar. Arapça el yazma bir kitaptan anlar sırrını onların. Fransızca bir lügattan koyar isimlerini. Şevki Bey ailesi tekabüt maaşıyla ve terzi kalfası oğullarının haftalığıyla geçinir. Şevki Bey ve ufacık adam boş arsadan aydınlık bir yola çıktılar. Sağda beyaz bir ev vardı, solda hapishane. Ve karşıda şubenin bahçesinde cephanelik. Konuşuyordu Şevki Bey mahzun ve gazaplı. Gökyüzünden taş yağmuru yağarken, zelzeleler çevirirken viraneye mamureleri, ovaları kaplayan seller insanları sürüklerken, enginlere taştan taşa çarparak, bakır ve demir yağdırırken yanardağlar lavlarıyla, istikbali değil, hali mevzu bahsiken beşerin, ne hazindir oğlum, hadisatın esbab-ı fenniyesini izah için bir alimin je sais tout diye böğürmesi. Böğürmek sözüne gücenmeyin. Bu söz, bu halin tam ifadesidir. Taş, demir ve bakır yağmuru dursun ve seller boğup enginlere attıkları insan sürüleriyle ve yağmur yığınlarıyla kurusunlar. İşte o vakit yeryüzünde insan kalırsa ve kalan insanda dinlemeye kalırsa takat, işte o vakit gür sesiyle izahına başlayabilir alim. Yoksa bugün bizim, sizin ve her bilirim diyenin sözü muhatabını bulmak imkanından uzak, çok ve çok uzaktır oğlum. Hadisatı sükunetle seyretmeyi bilmektir. Bugünün istediği aklı mantık ve dirayet ve kiyaset. Ufacık adam inadına esmer ve çok uzun burunlu bir delikanlı. Şevki Bey'in oğlu terzi kalfası Emin. Babasını dinlemiyor gibiydi artık. Esmer yüzünde mavi gözlerini dikmişti duvarına hapishanenin. Dalgın ve seven ve bekleyen bir hali vardı. Oradakine Halil'e mektup yolladı 2 gün evvel. Ve Şevki Bey'den gizlemedi bunu. Şevki Bey, oğlunu hiç ummadığı bir yönünden keşfetmenin şaşkınlığıyla ses çıkarmadı. Ot toplamaya gitmedi. Düşündü 2 gün ve sonunda böyle bir gece gezintisine karar verdi. Şimdi hapishanenin önünde en dehşetli sözünü söylüyordu. O duvarlara bakma oğlum. Ben de yattım onların içinde. Ben de bir zamanlar umumi menfaata feda ettim nefsimi. Bunun ilk kötülüğü evladı ayalime oldu lakin. Anan göçtü vaktinden evvel, kız kardeşin evde kaldı, sen terzi kalfalığına girdin. Dünyayı düzeltmek istiyorsun. Kendi yuvanı düşün ilk önce. Hem şunu bil ki oğlum, hiçbir meslek, hiçbir mezhep ve onun salikleri ilahi esasatın dışında yaklaşamaz bize. Ve dost olamaz. Sema ve zemini idare eden kuvvet, saadetini isteseydi insanların, derhal bahtiyar kılardı onları. İstemiyor demek. Nasıl? Yobaz düşüncesi değil mi? Fakat oğlum, bu cerholunmaz bir hakikattır. İlmen, mantıken ve hakikaten bu böyle. Kendi nefsini ve işlerini insafla gözden geçir. Sağına soluna bir nazar eyle. Hep aynı yalancılık, aynı canavarlık, aynı riya, sönmez bir inat, sarsılmaz bir ısrar ile sarmış beşeri. Bunu anladığın gün, sen de Montesquieu gibi bir düstur kurar, her millet layık olduğunun içinde çırpınır dersin. İnsanlara irşadınız lazım değil. Allah isteseydi irşad ederdi onları. Allah istemiyor demek, İnsanlar istemiyor demektir. İnada, inatla mukabele boştur. Ve ma sebrüke illa billah. Bu 3 kelime kurtardı beni çıldırmaktan. Allah böyle istiyor diyerek ona teslim olabilmek ne kadar iyi bir şey. Şevki Bey birdenbire sustu. Her nedense utanmış gibiydi kendi kendinden. Sözlerinin boşa gittiğini anlıyor, dehşetli kızıyordu buna. 5 yıl önceye kadar yaptığı gibi oğlunu bayıltıncaya dek dövmek geliyordu içinden. Birdenbire mahzun ve özür diler gibi konuştu yine. Muvazenesi bozulmuş milletlere bak oğlum. Bu bozgundan müstefit olanlara karşı koyanlar, en büyük şahsiyetler bile, bunların içinde kendi de vardı, mağlup ola gelip mağlup ola gitmişlerdir. Hiç kimsenin işi ve kazancıyla uğraşma. Bundan bahsetme kendi kendine dahi. Düşünme kendi işin ve kendi kazancından başka bir şey. İşte o kadar. Yine sustu ve ağlar gibi ilave etti. İnşallah sonumuz iyi olur. Mahalleye saptılar. Arkalarında kaldı beyaz ev, cephanelik ve hapishane. Hapishanede üst katta pencerenin önünde karısı Ayşe'ye mektup yazan Halil yarıda bırakmıştı yazısını. Ve karısından daha bu sabah gelen mektubu okuyordu. Belki 5. defa olarak. Ve bahtiyardı bir akarsu ferahlığıyla. Ayşe mektubunda diyordu ki, pencerenin önünde minderde yatıyorum. dizimde battaniye, hafif bir sıcaklık içindeyim. Kırlar, fevkalade kırlar ve Çamlıca Tepesi görünüyor. Hava çok sakin. Dehşetli aksi seda yapıyor sesler. Hemen bizim bahçeye bitişik bir tarlayı sürüyorlar. İki öküz, bir adam önden çekiyor, bir adam arkadan idare ediyor sabanı. Toprak kabarıyor. Hayat dolu toprağın üstünde insan eli. Hayretler içinde kalıyorum. Ne muazzam, ne güç iş. Nasıl bu kadar kolay, bu kadar basit yapıyorlar. Sabahtan beri koca bir toprak parçasını dirilttiler. Ne ekecekler bakalım? Yazarım sana. Artık akşam oluyor, kargalar mektepten dönüyor. Çocukluğumda öyle derlerdi. Kızınız Leyla da öyle diyor. İyice karardı ortalık. Lambayı yaktım, baktım aynaya. Kocası mahkum bir kadın her zaman aynaya bakar. Hem de sık sık. Her kadından çok duyar bu ihtiyacı. Korkar ihtiyarlamaktan. Sevdiği adam çıktığı zaman da onu beğensin ister. Ama 30 sene sonra da olsa ne çıkar? Aynadaki kadın henüz ihtiyar değil. Saçları kırmızı ve gözleri bazen yeşil, bazen bal rengi. Ayşe'nin mektubunu kapattı Halil, koydu cebine. Ve yarıda kalan cevabına başladı. Bir tane. Elbette saçlarınız kırmızıdır. Gözleriniz bazen yeşil, bazen bal rengi. Bunu görebildiniz demek. Bunu herkes görebilirdi. Fakat onların böyle olduğunu ilk önce ben gördüm. Çünkü ben yazdım ilk önce. Ve bu dünyada benden evvel söylenmemiş sözüm bundan ibarettir. Biliyorsunuz, verdim ömrümü en güzel, en olacak, en olması lazım gelen şey için. Fakat çoktur, sayılamayacak kadar aynı işi benden evvel, belki de benimkinden büyük bir inatla yapanlar. Elbette saçlarınız kırmızıdır. Gözleriniz bazen yeşil, bazen bal rengi. Ve bir şey daha var ki farkında değilsiniz belki. Elleriniz harikuladedir. Biliyorsunuz, insanlar sınıf damgalarını taşırlar avuçlarının içinde. Bu hususta hakikatler, mesela insan elinin sosyal inkişaftaki rolüne dair benden evvel keşfedilmiştir. Fakat ellerinizin güzelliğini ben gördüm. Çünkü ben yazdım ilk önce. Elbette saçlarınız kırmızıdır. Gözleriniz bazen yeşil, bazen bal rengi. Ve elleriniz, bunu da öğrenmiş olun, harikulade. Bir tanem. Hani biz bu 41 senesinde ikimizden bahsedecek değildik? Dünya var, memleketimiz var, açlık, ölüm, hasret, ümit ve zafer, dünya ve memleketimizle beraber ve onların içinde şu anda ayrılığımız ve aşkımızla ikimiz de varız. Bir tanem, önce sesleri geldi kanıların, sonra kendileri. Art arda 3 taneydiler. Bir tanesi üzüm yüklü. Kayboldular. Yolda bir hayli zaman sesleri kaldı. Tren işçileri geçiyor. Yalnız onlar konuşurlar böyle bağıra bağıra. Yol aydınlık. Radyo şarkı söylüyor. Ne gelen var, ne haber. Gün uzun, yollar uzak. Neden? Halbuki ben, halbuki biz, haber herhalde ve çok yakında gelecek. Biliyoruz.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi, Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.